Merhabalar hocam.
Merhabalar Makbule Hanım, merhabalar. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir.
Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum hocam. Sesim nasıl geliyor size?
Evet, çok iyi geliyor. Çok iyi, ben biraz
Evet.
kısacağım. Evet, gayet iyi geliyor.
Evet. Evet hocam. Sanırım diğer katılımcılarımıza da evet şu anda düzelmiş sesim. Benim ilk başta bir sıkıntı oluyor sesimle ilgili. Öncelikle yayın talebimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum hocam. Bugün sizlerle Otizmli Dergisi Instagram söyleşileri kapsamında otizmli çocuklarımızda özel eğitim sürecini konuşacağız. Sizi zaten herkes tanıyor hocam ama kısaca kendinizi bahsederseniz çok memnun olurum.
Evet, çok teşekkür ederim Makbule Hanım. Beni de davet ettiğiniz için, katılımcılarla bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Binyamin Birkan, özel eğitim akademisyenim kendim. Özel eğitimciyim ve davranış analistiyim. Epey uzun yıllardır, yak 30 yıldan daha uzun süredir otizmli çocuklara ve ailelerine hizmet ediyorum. Vakıflarla uzun zaman, Türkiye'nin üç önemli vakfıyla çalıştım. Tohum Vakfı, Sobe Vakfı ve Anadolu Otizm Vakfı'yla çalıştım. Buralarda eğitim sistemlerinin kurulması ve yönetimi üzerine vakıflara destek oldum. Birun Üniversitesi'nde hocalık yapıyorum, özel eğitim bölümünde. Ve aynı zamanda kendime ait kliniklerim var. Bu kliniklerde eğitim direktörü olarak görev yapıyorum.
Evet, çok
Evet.
güzel hocam. Şimdiden size çok sevgilerini iletiyor dinleyicilerimiz. Sözü size bırakacağım hocam. Ben dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Yorumları kapatacağım. Dikkatimiz dağılmasın ve aradaki soruları kaçırmayayım diye. Sorularını size soru bölümünden iletirlerse yayın sonunda ben ileteceğim size. Buyurun hocam, başlayabiliriz.
Evet, teşekkür ederim. Ben aslında spontan konuşacağım bu akşam. Böyle özel eğitim süreci nasıl olmalı? Böyle sistematik bir sunum yapmadım. Ama kendi tecrübelerimden, uluslararası alan yazından, ulusal alan yazından ve uygulamalardan bahsedeceğim. Şimdi otizm bugün biliyoruz yaygınlığı en sık artan, en hızlı şekilde artan bir gelişimsel yetersizlik. Son 1,5-2 yıldır, neredeyse 2 yıldır diyelim, 54 çocuktan biri otizm tanısı alıyor. Ve hızlıca artıyor bu sayı. Şimdi tabii 1940'lı yıllarda çok nadir görülen bir durumken günümüzde bu kadar sık görülüyor. Hatta 1940'lı yıllarda işte alan yazını okuduğumuzda doktorlar ben herhalde emekli oluncaya kadar otizmli bir vaka görmem diye düşünürlermiş. Ancak bugün gerçekten çok sık karşımıza çıkıyor. Burada nasıl bir faktör rol alıyor? Tabii bir sürü şey sebep olabilir ama şimdi eğitim, psikoloji ve tıp alanında farkındalık çok arttı. Otizmi
Evet.
daha iyi, artık daha iyi. Çok farkındalık çok arttı ve araştırılmaya başlandı otizm. Her ne kadar eğitimcilerin, sağlıkçıların dikkatini çeken bir konu olsa da otizmi bir aile için, otizmli çocuğa sahip bir aile için otizm gerçekten zorlayıcı, yorucu ve korkutucu bir süreç olabilir. Bundan çok yakın zamana kadar otizmli çocukların erken yaşlarda göstermiş oldukları birçok davranış sorunu, işte sosyal becerilerde zorluklar, iletişim becerilerinde zorluklar ilerleyen yaşlara da devam ediyordu. %90'ında devam ediyordu. Büyük bir oran. Yani erken yaşlarda sizi zorlayan ne varsa davranışsal olarak ilerleyen yaşlarda da ilerliyordu. Bunlar devam ediyordu. Bugün henüz tıbben hiçbir şey yapamıyoruz. Yani otizmi tedavi edemiyoruz. Belki yarın bunu yapabileceğiz. Ama bugün bunu yapamıyoruz. Tıbben bir çözüm yok. Tabii otizme eşlik eden sağlık sorunları var. Bazı davranışsal sorunlar var. Belki bunlar ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Ancak otizmi tıbben tedavi maalesef bugün edemiyoruz. Ama özel eğitimde uygulamalı davranış analizi adı verilen Bir bilim dalı eğer doğru uygulanırsa otizm umut vadeden bir yolculuğa dönüşebiliyor. Yani bu erken yaşlarda gördüğümüz davranışsal sorunları, öğrenmeyle alakalı sorunları, her neyse iletişim sorunlarını, sosyal beceri sorunlarını bu metotlarla uygulamalı davranış analizi adı verdiğimiz bir bilim dalı, bu bilim dalının geliştirdiği metotlarla bu alanlarda çok iyi ilerlemeler sağlayabiliyoruz. Yani özel eğitim bugün şart. Yani otizmli çocuklar için bugün bildiğimiz, en doğru bildiğimiz şey özel eğitim. Özel eğitim, ama bunun da bir takım özellikleri var. Her özel eğitim metodu değil. Özel eğitimde özellikle otizmli çocuklarda, tabii biliyorsunuz diğer engel gruplarına da özel eğitim veriyoruz. Özellikle otizmde uygulamalı davranış analizi dediğimiz bilim dalının metotlarını doğru uygulayabildiğimizde çok iyi, çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi bunun tabii
Evet.
bir takım özellikleri var. Şimdi ülkemizde özel eğitim, özel eğitimciler tarafından veriliyor. Otizmli çocukların eğitim sorumluluğunu özel eğitim öğretmenleri üstlenmiş durumda. Bu da tabii doğru bir yaklaşımdır. Çünkü uygulamalı davranış analiziyle alakalı dersler özel eğitim bölümlerinde okutuluyor. Ama son yıllarda dil ve konuşma terapistliği, çocuk gelişimi gibi alanlarda da uygulamalı davranış analizi derslerinin seçmeli okutulduğunu biliyoruz. Benim de bildiğim üniversiteler var. Bunlar özel eğitim dışında, işte çocuk gelişimi gibi ya da dil ve konuşma terapisti gibi alanlarda bu derslerin okutulduğunu görüyoruz. Bu aslında iyi bir gelişme. Çünkü dil ve konuşma terapistleri de, çocuk gelişimciler de, psikologlar da otizmli çocukların özellikle eğitim kısmını üstlenmiş durumdalar. Şimdi özel eğitimin belirli özellikleri var. Bu özelliklere uygun verdiğinizde, az önce de söylemiştim, gerçekten çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Eminim siz de Makbule Hanım tanışmışsınızdır bazı ailelerle. Uzun zamandır eğitim aldırıyorum ama çocuğumda bir ilerleme olmadı. Bunlar gerçekten doğru
Evet.
beyanlardır. Ailelere inanın. Çünkü bu eğitimin bir standardı var. Bu standarda uygun verilirse etkili olabilir. Nedir bu standart? Bu standart nedir? İşte özel eğitimde farklı öğrenme yaklaşımları var. Burada otizm olduğunda uygulamalı davranış analizi yaklaşımı önemli. Uygulamalı davranış analizi özelliklerine uygun bir program, öğretim programı çocuğa sunmak önemli. Ve bu yöntemi kapsamlı uygulamak önemli. Çünkü otizm çocuğu her alanda etkiliyor. Gelişimini her alanda etkiliyor. Dolayısıyla çocuğun eğitsel ve davranışsal gereksinimlerine uygun kapsamlı bir program uygulamak çok önemli. Sadece dil sorunları değil, öz bakım sorunları var, davranış sorunları var. Bakın, gerçekten zorlayıcı davranışları olabilir otizmli çocukların. Çünkü iletişim kurmakta zorlanan çocuklar. Biz otizme ne diyoruz? Sosyal iletişim bozukluğu diyoruz. İlgi alanları sınırlı ve davranış sorunları var diyoruz çocukların. Dolayısıyla verilecek eğitimde sadece öğretmeyi hedeflerseniz belirli bir yerde kalıyorsunuz, tıkanıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Neden? Çünkü çocuğun sizi zorlayan, özellikle eğitim sürecinde sizi zorlayan stereotipik hareketleri olabiliyor ya da öfke krizleri olabiliyor. Eğer uzman sadece öğretim, yani arttırmayı, geliştirmeyi hedeflediği davranışlar, yani akademik davranışlar ya da sosyal ya da iletişim davranışları üzerinde durursa, bu yıkıcı davranışlarla nasıl baş edebileceğini bilemiyor, bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi ya da tecrübe sahibi değilse yine eğitimde yol alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir özel eğitim uygulamacı diyelim. Yani bu özel eğitim öğretmenleri tabii ki, ama diğer taraftan işte çocuk gelişimciler, psikologlar, okul öncesi eğitim öğretmenleri gibi diğer alanlardan mezun kişiler, bir konuşma terapistleri, ergoterapistler. Eğer yıkıcı bu davranış sorunlarıyla baş edilebilecek teknikleri bilmiyor ya da bunları uygulama konusunda yeterince tecrübe sahibi değillerse, yine hedeflemiş oldukları becerilerde tıkanıp kalıyorlar. İster özel eğitimci olsun, ister terapist olsun, mutlaka
Evet.
bu otizmli çocuklara sık gördüğümüz stereotipik hareketlerle ve davranış sorunlarıyla nasıl baş edebileceklerini biliyor olmaları ve bu konuda belirli düzeyde tecrübe sahibi olmaları gerekiyor. Aksi takdirde işte yine o özel eğitim dediğimiz o süreçte biz tıkanıp kalıyoruz.
Evet.
Peki, öğretim programları her alanda çocuğun gelişimini etkileyen bir sorun karşımızda. Sadece öz bakım değil, sadece motor beceriler değil, sadece dil becerileri değil. Bakın, her alanda çocuğun gelişimini etkileyen bir sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla davranış sorunlarını çözerken bir tarafta, ya bu stereotipik hareketlerini ya da sizi zorlayan öfke krizlerini kontrol altına almaya çalışırken, diğer taraftan çocuğun tüm öğrenme alanlarına gelişimini destekleyecek iyi bir program ortaya koyabilmek lazım. Dolayısıyla iyi
Evet.
bir programcı olmak lazım. Bakın, uygulamacı olmak yeterli değil. İyi bir programcı olmak lazım. Çünkü bu program çocuktan çocuğa değişiyor. Çocuğa özgü oluyor. Çünkü otizm bir spektrum bozukluğu. Yani bir uçta yer alan çocukla diğer uçta yer alan çocuk birbirinden davranışsal olarak çok farklı olabiliyor. Gelişimsel olarak da
Evet.
farklı özellikler gösterebiliyor. Dolayısıyla en uygun programı onun ihtiyaç duyduğu, en uygun programı ortaya çıkarabilecek bilgi ve tecrübeye sahip bir programcı olmanız şart bir özel eğitimci olarak. Şimdi bakın, özel eğitimci, ben uygulamacı diyeceğim burada. Çünkü bu her şey, yani özel eğitim öğretmenlerinin dışında diğer uzmanların da bu işi üstlendiği için söylüyorum. O zaman iyi bir programcı olmak şart. Ancak iyi bir programcı olabilmek için iyi bir uygulamacı olmanız gerekiyor. İyi bir uygulamacı kimdir? İşte bu programı, bahsettiğim programı etkili şekilde uygulayabilen, yani iyi öğretebilen ve sorunlu davranışları iyi kontrol edebilen kişiler iyi uygulamacılardır.
Evet.
Dolayısıyla iyi bir uygulamacı olacağız, iyi bir programcı olacağız. Bazı arkadaşlar, şimdi tabii sahada biz görüyoruz Makbule Hanım, o kadar iyi uygulama yapıyorlar ki böyle şiir gibi. Gerçekten bütün gün oturup izleyebilirim öğretmen öğretim yaparken. O kadar iyi yönlendiriyor ki çocuğu. O kadar sıcak, samimi çalışıyor ki çocukla. Müthiş bir uygulamacı. Harika. Gerçekten etkili, öğretiyor. Gerçekten sorumlu davranışları kontrol altına alabiliyor. Çocuğun dikkatini kendine, çocuğun dikkatini öğretim materyaline iyi düzeyde çekebiliyor. Büyük bir alkış hak ediyor. Ancak program geliştirmede kalıyor. Program geliştirmede kalabiliyor. Bakın, dolayısıyla herkesin iyi bir programcı olması gerekmiyor. Ama herkesin en başta iyi bir uygulamacı olması lazım. Çünkü program konusunda destek alabilirsiniz. Program yıllık
Destek alabilirim.
çıkabilir, yıl içinde tekrar değerlendirilir. Çocuğun ilerlemelerine göre tekrar revize edilebilir. Yani sürekli
Evet.
programcı olmanız gerekmiyor. Ama sürekli iyi bir uygulamacı olmanız gerekiyor. Bir özel eğitimci olarak. Şimdi, peki öğretim. Öğretimin de bir takım özellikleri var. Biz diyoruz ki iyi öğretmen kimdir? Tabii iyi öğretmen iyi uygulamacıdır, iyi programcıdır. Bu tamam. Ama bunun dışında öğretmeyi seven kişilerdir. Çocukla o ilişkiyi kurabilen,
Çocuğu iyi tanıyan.
motivasyon oluşturabilen, tabii ki çocuğu iyi tanıyacak, çocukta motivasyon oluşturabilecek kişilerdir.
Evet.
Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Çok kolay. Eğer siz öğretirken çocuk gülümsüyorsa, siz iyi bir öğretmensinizdir. Eğleniyor görünüyorsa, mutlu görünüyorsa, Gülücükler saçıyor, gülümsüyor. Ve eğitim kurumuna isteyerek geliyorsa, koşarak geliyorsa, o kurum iyi bir kurumdur. Öğretmen iyi bir öğretmendir. Çünkü çocukları sıkıştırarak, zorlayarak, üstünlük kurma çabası içinde bir şeye hallere girerek bir şeyler öğretemiyorsunuz. Özel eğitim sınıflarında en müzdarip olduğum şey nedir biliyor musunuz? Şu fasulye masaların yanlış kullanımı. Şimdi genelde öğretmenler o fasulye o şey kısmına bu içeriye doğru girinti kısmına çocukları sıkıştırıp karşılarına onlara bir şeyler öğretmeye çalışırlar. Bu gerçekten mümkün değildir. Akıntıya kürek çekersiniz. Çocuk eğleniyorsa, bakın yani bir motivasyon oluşturabildiyseniz, yani öğretirken çocuk size bakıyorsa, sizin materyalinize bakıyorsa, o çocuk öğreniyordur. Ve tabii gülümsüyorsa. Bu kadar basit. Bakacaksın gülümsüyor mu? Öğretmene dikkatini yöneltiyor mu? Öğretmenin komutlarını alıyor mu? Öğretmenin sunduğu materyale dikkatini yöneltiyor mu? Evet, bunlar oluyorsa o öğretmen başarılı bir öğretmendir. Ne yaptığını iyi bilen bir öğretmendir. Dolayısıyla öğretmen önemli bir kriter özel eğitimde. İyi bir özel eğitim öğretmeni
Evet, çok önemli.
olmak, iyi bir özel eğitim öğretmeni olmak tecrübeyi gerektiriyor. Tabii ki bilgiyi gerektiriyor, tecrübeyi gerektiriyor ve mutlaka ve mutlaka insan sevgisini gerektiriyor. Ve öğretmeyi tabii o
Kesinlikle.
zaman öğretmeyi seveceğiz. Yani eğer çocuklara bir şeyler öğretmeyi sevmiyor, bundan keyif almıyorsanız zaten o işi ne olur yapmayın.
Evet.
Öğretirken çocuk gülümseyecek ama öğretmen de eğlenecek. Keyif aldığını gösterecek. Öğretmen keyiflenirse çocuk da keyifleniyor. Öğretmen mutluysa çocuk da
Evet.
mutlu oluyor. Ama öğretmen üstü başı darman dağınık. İşte yani bunu bir iş gibi görüyor sürekli. Aman işte şu 8 saati doldurayım ben sonra buradan gideyim. Yani gençlere diyorum ki arkadaşlar siz 40 yıl çalışacaksınız. Emekli olmak için tam 40 yıl çalışmak zorundasınız. Dolayısıyla işinizi iyi yaparsanız mutlu olursunuz. Değil mi? Niye mutlu oluruz? İşinizi
Evet.
yapıyor. Onun olumlu sonuçları, aldığınız olumlu sonuçlar sizi motive ediyordur. İşte o durumda siz mesleğinizden keyif alırsınız. İşimiz de hayatta önemli bir dayanağımız değil mi? Yani Allah korusun sevdiklerimiz ne yapıyor? İşte bir kaza oluyor, bir hastalık oluyor. Aramızdan ayrılabiliyor. Ama yaşadığımız müddetçe işimizi önemseyeceğiz. Çünkü o bizim hayattaki önemli dayanaklarımızdan biri. Tabii ki arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemiz bunlar da çok önemli şüphesiz. Ama işimiz de gerçekten hayatımızın önemli bir parçası. Dolayısıyla
Evet.
özel eğitim öğretmeni olarak iyi bir programcı, iyi bir uygulamacı ama işini seven, iyi öğreten
Evet.
kişilerde olmamız gerekiyor. Bunun dışında
Kesinlikle.
şimdi özel eğitim tabii ki yoğunluk çok önemli. Özel eğitimde yoğunluk çok önemli. Neden? Çünkü birkaç beceri değil, kapsamlı birçok öğrenme alanında öğreteceğiniz bir sürü beceri var. Ya da kontrol altına alacağınız bir sürü davranış sorunu olabiliyor. Dolayısıyla
Evet.
verilen eğitimin kapsamı kadar yoğunluğu da önemli. Özellikle erken yaşlarda. Özellikle erken yaşlarda. Niçin erken yaşlarda diyorum biliyor musunuz? Beyin çok esnek erken yaşlarda. Oraya ne kadar çok şey doldurabilirseniz o kadar çok şeyi öğrenmeye hazır oluyor çocuklar. Hazır hale geliyor. Ne kadar biliyorsanız o kadar öğrenebilirsiniz. İşte ne kadar çok
Evet.
şey öğretebilirsek o kadar çok şeyi öğretebilir düzeye geleceğiz. Dolayısıyla bu da yoğun eğitimle mümkün tabii. Şimdi seanslı eğitimler var, yoğun eğitimler var. Seanslı eğitimde örneğin haftada iki seans gelen bir çocuk için ben bir iki davranış veya beceri hedeflerken haftada 30 saat gelen bir çocuk için bunun en az 10 katını hedefleyebiliyorum. 20 katını hedefleyebiliyorum. Bu kadar basit aslında. Şimdi
Evet.
çocuğun programını çıkarırken en az 10 tane farklı davranış sorunu var. Her biri için ayrı bir uygulama yapmanız gerekiyor. dil sorunu var, tuvalet sorunu var, işte sosyal beceri sorunu var, motor beceri sorunu, her alanda sorun yaşıyor. O zaman yani eğitimin yoğunluğu çok önemli. Özellikle erken yaşlara birebir eğitimin önemi çok fazla. Çünkü iletişim kurmakta zorlanan çocuklar dikkatlerini öğretmene ve öğretmenin materyaline yönlendirmede zorlanan çocuklar. İşte birebir yaptığınızda bunu daha iyi yapabiliyorsunuz. Daha yoğun
Evet.
şekilde çocuğu yönlendirebiliyor ve yeni birçok şeyi öğretebiliyorsunuz. Çünkü iletişim
Evet.
kurmak kolay değil. İletişim kurmak kolay değil ama yolları var, teknikleri var. İşte örneğin işte özel eğitimde uygulamalı davranış analizi dediğimiz bilim dalı bize bir sürü teknik sunuyor. Bakın son 30 yılda o kadar çok gelişti ki bunlar Makbule Hanım. Bundan
Evet.
işte bu 30 yıl öncesine kadar bilmediğimiz ne kadar çok şey varmış. Bakın ben 31-32 yıldır diyorum o otizm alanındayım. Bilmediğimiz o kadar çok şey vardı ki. Şimdi bunların birçoğunu biliyoruz. Ve doğru uyguladığımızda iyi sonuçlar alabiliyoruz. Özel eğitim öğretmenlerinin kendilerini geliştirmeye açık olmaları gerekiyor. Bakın üniversitelerde her şeyi öğrenemeyeceksiniz. Bakın ben de bir üniversite hocasıyım. Çünkü üniversiteler o şekilde kurgulanmadılar. İlber Hoca
Çok
da bakın
doğru.
aynı şeyi söylüyor. Çok iyi bir meslek elemanı olarak yetişmeniz çok zor. Tekrar ediyorum çünkü
Evet.
üniversiteler o şekilde kurgulanmamış. Bakın Makbule Hanım, biz Gazi Üniversitesi'nde özel eğitim bölümünde okurken haftanın 4 günü uygulamaya giderdik. Haftanın 4 günü uygulamaya giderdik. Şimdi bir günden fazla gönderemiyorsunuz. Ya ikinci günü de sen şu materyal geliştirme dersini de uygulamalı alsan nasıl olur? Hem daha yoğun şekilde çocuklarla şey yaparsın, zaman geçirirsin. Hem de öğretime katılırsın. İşte öğretmeni gözlemlersin. Şunu maalesef bir günden daha fazla uygulama yaptıramıyorsunuz. Sizi nereye şikayet ediyor biliyor musun? Bunu talep ettiğiniz öğrenci. Bölüm başkanına değil, dekana değil, rektöre de değil. CİMER'e gidiyor. CİMER'e yazıyor sizi.
Evet.
CİMER'de rektör arıyor.
Evet.
Rektöre üniversite.
Evet.
CİMER'e gidemese de rektöre gidiyor bakın.
Evet. Maalesef hocam, hakikaten süreç şu anda bu şekilde. Eşim de benim biraz zihin engelliler öğretmenliği
Evet,
mezunu.
kaç
Ben
mezun eşi?
kendim de çocuk eğitimliyim.
Kaç?
2006.
Aa, çok genç. Ben
2006.
93 mezunuyum ben.
Evet.
Çok genç. Evet. Çok genç.
Evet hocam.
Evet.
Dediğiniz gibi hakikaten şu anda üniversitelerin durumu da biraz maalesef böyle. Gelen stajyer arkadaşlarımızdan da bunu görüyoruz.
Evet.
Sistemsel sıkıntılar var.
Dolayısıyla öğretmenler kendilerini geliştirmekte yükümlüler.
Evet.
Çünkü Batı'da bakın özellikle şöyle bir söz vardır. Her çocuğu tabii gerçi her çocuğun iyi bir öğretmenden eğitim alma hakkı vardır. Yani bu çocukların bu hakkını korumak da yine öğretmenlerimize düşüyor. Nasıl? Kendilerini geliştirecekler. Bakın ne diyorum? 30 yıl önce bilmediğimiz o kadar çok şey vardı ki bugün bunların çoğunu biliyoruz. Ve gerçekten doğru uyguladığımızda çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Fakat çok yavaş giriyoruz üniversite programlarına. Mesela etkinlik çizelgeleri. Bilimsel kanıtı var. Doğru uyguladığınızda çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama mezun arkadaşlar bir duymamışlar bile. Bak buraya bakın. Kanıtı olan uygulamalar diyoruz. Bilimsel kanıt olan uygulamalar nelerdir? Sırf bunları yayınlayan, dünya çapında araştırmalar yapan, meta analiz diyoruz. Yapılmış tüm bilimsel çalışmaları
Evet.
toplayan, en etkili uygulamalar hangileri? Bunları araştıran vakıflar var. Sırf şeyi bu, amacı
Evet.
bu. Ve
Evet.
bunlar arasında mesela dediğim gibi birçok uygulama geçiyor. Biz yıllardır çaba gösteriyoruz bunları yaygınlaştırma konusunda. Ama alabildiğimiz yol çok az. Çünkü bakın burada bir çocuğun hayatı söz konusu. Bakın bir tane çocuk bile olsa hayatı söz konusu. Yani
Evet.
burada aslında işin Niteliği çok önemli. Niceliği, niteliği bir tane çocuk bile olsa onun hayatı söz konusu. Çünkü kanıtı olan uygulamalar ki bugün bildiğimiz kanıtı olan uygulamalar uygulamalı davranış analizi diyoruz. Otizmde. Uygulamalı
Evet.
davranış analizinin kanıtı da olan uygulamaları var. Bu uygulamaları bilmek ve bunları yaygınlaştırmak boynumuzun borcu. Boynumuzun borcu olacak. Yani eğitmenler bunları eğer otizmli bir çocukla çalışacaklarsa onun iyi eğitim alma hakkını koruma yükümlülükleri var. Bunun hesabını verme yükümlülükleri var. Vay efendim ben onu
Kesinlikle.
bilmiyorum. Vay efendim ben onu görmüyorum. Böyle bir şey deme hakkımız yok. Yani bunu mezun oldukları üniversiteden isterlerse dediğim gibi yani üniversitelerde tabii ki o şeyler olacak. Bakın Gazi Üniversitesi'nde ben ikinci sınıfa başladığımda otizmli çocuklarla işte o zamanlar yaşam koçluğu adında bir şey yok, isim yoktu. Ben otizm o şekilde başladım. Yaşam koçluğu yaparak. Çünkü o alanda kendimi görmek, geliştirmek, ne olduğunu bilmek istiyordum. Gerçekten birinci sınıfta özel eğitim dersi görmemize rağmen otizmin adı geçmemişti.
Evet.
Ve
Doğrudur hocam.
otizm bir zihinsel yetersizlik olarak görülüyor. Tamam bir gelişimsel yetersizlik. Onun içinde Down sendromlular da var. Zihinsel engel çocuklar da var. Otizm çocuklar var. Otizm çocuklar ayrı bir kategoride yer almıyordu. Sonraları yer aldı. Bu Yağmur Adam filmi biliyorsunuz. Ülke gösterildi ve
Evet.
gerçekten çok şey borçluyuz. Otizm onunla tanınmaya başladı. Çok şey borçluyuz.
Evet.
O Yağmur Adam filmine. Hala da gösterimde.
Evet. Evet.
Peki, o zaman kaliteli öğretmen önemli. Bilimsel dayanaklı uygulamalar konusunda bir farkındalığı yeterli değil, bir tecrübesi de olacak. Tecrübesi de olacak,
Evet.
tecrübe edinecek, mutlaka tecrübe edinecek. Üniversitede edinebiliyorsa bu tecrübeyi şahane ama ki edinemeyecekler. Mezun olduktan sonra bir süre eğer otizm alanında çalışmak istiyorlarsa mutlaka model bir okulda, rol model olabilecek hocaların yanında mentörlüğünde diyoruz, tecrübe edinmek durumundalar. Peki, şimdi programın kapsamına bakalım özel eğitimde. Programın kapsamı. Bu konuşmamın başında da söylemiştim. Program şüphesiz kapsamlı olacak. Hocam konuşsun başka bir şey istemiyorum. Hocam okusun başka bir şey istemiyorum. Hocam şu davranışlarını bitirin başka hiçbir şey istemiyorum. Böyle bir şey yok. Bunlar
Öyle
bir
olmuyor.
kombin halinde çalışılacak. Bakın öğretim metotları da bir kombin halinde uygulanacak. Hem programın içeriği, yani her öğrenme alanından çocuğun gereksinimleri doğrultusunda hedefler belirlemek, davranış sorunlarını ele almak, bunlar önemli, bunlar bir bütün. Bütüncül bir yaklaşımla çocuğa müdahale edilecek. Öğretim yöntemleri de az önce bahsettiğim kanıtı olan uygulamalarda bir kombin halinde uygulanacak. Yani tek bir yöntemle bir yere kadar ilerlersiniz, tıkanıp kalırsınız. Dolayısıyla farklı öğretim yöntemlerini bir bütün olarak kullanabilmek, o konuda tecrübe edinebilmek bir özel eğitimci olarak bu olağanüstü bir gelişmedir. Peki programda ben diyorum ki özel eğitimci arkadaşlara şu üç şeyi çalışmak boynunuzun borcu. Ne öğretirseniz öğretin. Programınızın içeriği ne olursa olsun şu üç tanesi boynunuzun borcu diyorum. Nedir onlar hocam diye sorduklarında en başta istek bildirmeyi öğretmeniz gerekiyor. İstemeyi, iletişim. Bakın
Evet.
istek ilk öğretilen beceri. Yani çocuklar istemeyi bilemedikleri için zaten çoğu zaman problem davranış gösteriyorlar. O zaman istemeyi öğreteceğiz. Ama
İletişimi
hocam
başlatalım
konuşamıyor ki nasıl yapacağım? Konuşamıyorsa işaret diliyle. Ama işitme engellilerin kullandığı bir işaret dili değil. Günlük yaşamda bizim kullandığımız bir işaret diliyle istemeyi öğretecekler. Evet, ver gibi ya da işte simit gibi. İşte su gibi. Her neyse onlar çevrede o çevrede insanlar nasıl anlaşıyorlarsa istemeyi öğreteceğiz şart. Basit isteklerde, taleplerde bulunmayı öğreteceğiz. Birincisi
Evet.
bu. İkincisi tuvalet eğitimi. Diyorum ki
Kesinlikle hocam.
Tuvalet eğitimi şart. Diyorlar ki hocam aile istemiyor. Neden? Onu ben öğretirim diyor. Bakın bunun bir tekniği var. Bazı çocuklar cidden çok sorunlar yaşıyorlar tuvalet eğitimi konusunda. Ne olur bunu yapmayın diyorum ailelere. Tuvalet eğitimi de zamanı geldiğinde programının bir parçası olsun çocuğum. Ve bunun bir tekniği var.
Kesinlikle.
Uzman bunu uygulasın. Ama seanslı eğitimlerde bunu yapmak çok zor. Yani çocuk oraya 40 dakika gelip dönecek. Gerçekten çok zor. Peki ne yapacağız?
Evet.
Ve ne yapacağız? Belki aileye önerilerde bulunacağız. Biz göstereceğiz, kısa eğitimler vereceğiz. Hani yoğun programlarda evet çocuk yeme zamanı da orada, tuvalet zamanı da orada. Birçok gereksinimi eğitim sürecinde görebiliyor. Ama yoğun olmadığında program, seanslı olduğunda ise mutlaka yine program alacağız ve aileyi yönlendireceğiz. 2,5 yaşına geldiyse ya da artık sabahları kuru kalkıyorsa tuvalet eğitimini başlatabilirsiniz. Bize gelen çocukların, bakın hiç abartmıyorum, hiç, %80'inde, bakın küçüklerden bahsetmiyorum, büyük çocuklardan, yani ortaokul yaşında çocuklarından bahsediyorum. İlkokul yaşına gelmiş çocuklardan bahsediyorum. Yani 8 yaş büyüğünden bahsediyorum. Makbule Hanım, %80'in tuvalet sorunu var. Ya tutuyor, kabız. Bakın
Yapamıyor.
4 gün, 5 gün tuvalete çıkmayan çocuklar var. Düşünebiliyor musunuz? Kabız
Evet.
olan bir çocuk nasıl öğrenecek? Nasıl öğrenecek?
O stres. Evet. Hepsi
Ya
bütün
da
eğitim sürecini etkileyecek.
tuvaleti kullanmıyor, korku geliştirmiş. Böyle o vur da o sifon suyu çekiyor. O ses ya da görsel çocukta korku oluşturuyor. Tuvalete gitmek istemiyor.
Evet.
Bazılarında duysal sorunlar var. İllaki bezine yapacak gibi. Farklı farklı. Dolayısıyla tuvalet eğitimi şart. Hep eğitimler birkaç bu son yıl şu örneği veriyorum. Çok etkilendiğim için veriyorum bu örneği Makbule Hanım. Böyle 16-17 yaşlarında bir genç böyle yakışıklı nasıl böyle gerçekten duruşundan anlamazsınız otizmli olduğunu. Telefon açtılar. Hocam yetişkinlerle çalışıyor musunuz? Tabii yardımcı olmaya çalışırız. Gelin değerlendirelim çocuğunuzu. Geldik. Çok güzel konuşuyor. Okuyabiliyor, yazabiliyor. Birçok temel beceriye sahip. Ama koca adamın tuvalet sorunu var. Bez bağlanıyor. Yani
Sosyal olarak çok önemli bir mevzu.
sosyal hayata nasıl dahil olacak? Dedim ki
Evet.
yani bu neden böyle oldu? Yani bugüne kadar eğitim almış, hali vakti yerinde insanlar, ailesi de baba anneyi suçladı, anne babayı suçladı. İşte annesi istemedi, ben öğretirim dedi. Anne diyor işte babası da şey yaptı, yani çok üzerine durmadı, ilgilenmedi filan. Çok zor. Bakın, öz bakım o kadar önemli ki, o kadar önemli ki erken yaşlarda öğretmek. Bakın, bir çocuğun her gün çorabını giydirmek, çıkarmak gerçekten eğer bu böyle bir şeyiniz yoksa, hobiniz yoksa çok zor. Bakan insanlar için de zor. Giydirmek, soyundurmak, çorabını, üstünü, başını, banyosunu bir insana bakmak gerçekten meşakkatli. Bir de sürekli bu hizmeti
Aileleri
sağ...
de en çok yoran kısım.
Efendim?
Aileleri de en çok yoran kısım burası bence hocam.
Tabii.
Benim de 16 yaşında otizmli bir kardeşim var.
Evet.
Bizim en çok şu anda zorlandığımız kısım burası mesela. Öz bakım becerilerini kendi karşılayamaması.
Öz bakım çok önemli ve dediğim gibi mutlaka program alınması lazım. Bunun bir tekniği, bir yolu var, bir zamanı var. O zamanı kaçırdığınızda alışkanlığa dönüşüyor. Sonradan onun üstesinden gelmek, değiştirmek gerçekten büyük külfet. Dolayısıyla tabii ki çocuğunuzun dil becerileri son derece önemli. Akademik beceriler tabii ki önemli. Sosyal beceriler tabii ki ama bu tip davranışları yüzünden hayata katılımları çok zorlaşıyor çocukların. Ve ailenin yaşam kalitesi çok düşüyor. Uygulamalı davranış analizi bilimini, yani özel eğitimi biz çocuğun yaşam kalitesini arttırmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla ailenin yaşam kalitesini arttırmak için kullanıyoruz. Çocuğun beyninden otizmi alıp çıkarmaya çalışmıyoruz. Buranın sebep olduğu davranış sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bunları çözebildiğimiz bilimsel yöntemler var. Yine buranın, bu nörolojik sorunun sebep olduğu beceri yetersizlikleri var. Motivasyon eksikliği var. İşte çocuğu öğrenmeye karşı motive ederek bu becerileri kazandırmaya çalışıyoruz eğitimde. Bunları kazandırabildiğimiz, hatta birçoğunu iyi düzeyde kazandırabildiğimiz yöntemlerimiz var. Öğretim metotları çok gelişti. Gerçekten çok gelişti. Aklınızın alamayacağı düzeyde ilerlemeler gösterebilir bir çocuk. Hocam bu çocuk hiçbir işe yaramıyor. Ben bununla ne yapacağım? Deyip sonra çocuğuyla yaşamaktan keyif alan o kadar çok aileyle tanıştım ki. Onsuz yapamayacaklar. Tabii insan evladı bakın. Evladınız bu. Ama yaşam kalitesi de önemli. Sizin yaşam kaliteniz de önemli bir ebeveyn olarak. Onu ben yaparım, onu o yapar.
Zaten
Bir yere kadar.
evet.
Bir yere kadar. Dolayısıyla bağımsızlık mutlaka kazanıp öz bakım. Evet. Evet Makbule Hanım, buyurun, bir şey söyleyecektiniz galiba.
Yok, sözünüzü kesmek istemiyorum hocam.
Buyurun.
Çok güzel anlatıyorsun. Çocuğun ilerlemesi ailenin de yaşam kalitesini artırıyor. Ailenin yaşam kalitesi artınca çocuğa olan ilgisi artıyor. Böyle bir sarmal içinde
Evet.
çok daha olumluya gidiyor bir süreç. Benim gözlemlediğim bu.
Evet ama bunun tekniği var. Yani bir yolu var.
Evet.
Bu da özel eğitim. Özel eğitim doğru ama
Tabii.
özel eğitimde kullanılan öğrenme yaklaşımı. Uygulamalı davranış yaklaşımı. Halk arasında ABA dediğimiz, EBA dediğimiz, daha çok bu şekilde bildiğimiz uygulamalı davranış analizi yaklaşımı bu konuda gerçekten etkili. Evet, dolayısıyla birincisi istek bildirme, talep etme öğreteceğiz. İkincisi tuvalet eğitimi.
Tuvalet.
Üçüncüsü de davranış sorunları ve stereotipik hareketler. Bu
Evet.
stereotipik hareketler çocuğu toplumdan uzaklaştırıyor. Sosyal hayata dahil olmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla stereotipik hareketlerle baş etmenin yolları var. Ya da işte öfke krizleri, en yorucu olanlar. Öfke krizlerini de yine önemli derecede kontrol altına alabiliyor çocuklarda. Bu da yine onların sosyal hayata katılımlarını engelliyor. Programda bir şey söyleyeceğim. Şimdi en başta istek bildirmeyi mutlaka öğretin demiştim. İlk öğretilen beceridir. Hiç ön koşulu da yoktur. Onu söylemek istiyorum. Şimdi eğer çocuğunuz konuşamıyorsa, yani 5-6 yaşlarına geldi ya da konuşması hiç anlaşılmıyorsa, iletişim kurabileceği bir yol mutlaka öğretilmeli. Bunun da bir yolu var. Konuşamıyorsa işaretle söylemiştim az önce ya da fotoğraflarla ya da teknolojik cihazları kullanarak istek bildirmeyi öğreteceğiz. Yani iletişim kurmayı öğretmek mecburiyetindeyiz. İletişim kuramadıkları müddetçe, taleplerini dile getiremedikleri, size anlatamadıkları müddetçe her zaman öfke krizleri yaşayacaksınız ya da istemediğiniz birçok davranış sorunuyla karşı karşıya geleceksiniz. Dolayısıyla aile burada karşımıza şu çıkıyor sahada Makbule Hanım. Diyorlar ki ben konuşmasını istiyorum fotoğraflarla iletişime geçmesin. Ben konuşmasını istiyorum o teknolojik cihazları kullanmayı. Şüphesiz konuşma en işlevsel iletişim yolu. Ama otizmli birçok çocuğun yaşamları boyunca konuşamadıklarını biliyoruz. Ya da konuşmaları anlaşılmıyor. Bakın önemli bir kısmında gelişiyor. Ama bir kısmında da gelişmiyor. Burada yanlış bir şey anlaşılmasın yalnız. Önemli bir kısmında
Tabii.
konuşma gelişiyor ve konuşmayı da iletişim amaçlı çok da iyi kullanmayı öğrenebiliyorlar. Ama bir kısmında hayır, o konuşmanın gelişmesini bekleyemeyiz. Şimdi doğru uygulanırsa bu alternatif sistemler iletişimde konuşmayı da geliştiriyor. Yani siz çocuğa fotoğrafla talep etmeyi öğretirken o sesi, o sözcüğü söylemesi için yönlendiriyorsunuz. Bu da çocuğun konuşmasını teşvik ediyor, geliştiriyor. Dolayısıyla burada korkacak bir şey yok. İletişim kurabileceği bir yol öğretilirken çocuğa sözlü iletişim kurması için de yönlendirecek hoca. Bunu yaparsa sorun yok. Ve böyle yapıldığında gerçekten sözlü iletişimin de çok çok iyi geliştiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış. Hatta 2 yıl önce uluslararası bir kongrede Japonya'dan hocalar bir sunum yaptılar. Bayıldım. gerçekten kanıtladılar. Bizim tecrübelerimiz de bunu gösteriyor. Yani diğer sistemleri kullandığımızda iletişimde konuşmanın, eğer konuşmayı da tabii hedefleyeceksiniz. Konuşmayı da çocuğu
Evet.
yönlendirirseniz dil becerisi de gelişebiliyor. Peki, öğretim programında, özel eğitimde bir diğer önemli konu da kaynaştırma eğitimi. Özel eğitimin her daim amacı çocuğun tabii ki yaşam kalitesini arttırmak en başta, ama özel eğitim ihtiyacını da azaltmak olacak. Yani mümkün olduğunca bir genel eğitim programından yararlanabilir düzeye çocuğu getirmeye çalışacak. Yani çocuğu kaynaştırma sınıfına hazırlamak olacak özel eğitimin amacı. Tabii ki diğer tüm davranışsal ve eğitsel gereksinimlerinin yanında bunu da programa dahil eder ve bu amaç doğrultusunda çocuğu destekler, geliştirirse otizmli çocukların çok önemli bir kısmı, %50'sinden daha fazlası bakın, diğer akranlarıyla, normal gelişen akranlarıyla aynı eğitim programlarını takip edebilir düzeye gelebiliyorlar. Onlarla aynı sınıflara, onlarla aynı sosyal deneyimleri paylaşabilir hale gelebiliyorlar. Bakın bu çok, %50 çok yüksek bir oran. Peki diğer %50 ne oluyor? Tabii ki diğer %50 de daha çok birebir eğitimle, özel eğitimle yine becerilerini geliştirmeye devam ediyor. İş sahibi olabiliyor. Belki liseye kadar okuyorlar. Belki ilkokula kadar okuyorlar. Ama onlar da gelişiyor. Ama %50 tabii iyi eğitimle sizin ve benim gibi bir hayat sürebiliyor. Akademisyen olabiliyor. Mühendis olabiliyor. Doktor olabiliyor. Piyanist olabiliyor. Öğretmen olabiliyor. Hayatın içinde bir aile, yuva kurabiliyor. Bu çok yüksek.
Çok yüksek bir oran aslında,
evet,
hocam.
Çok,
evet.
Gerçekten çok yüksek bir oran. Yani bu zaman özür dilerim. Burada otizm var mı? Bilmiyoruz. Gördüğümüz nedir? Bizim gibi bir hayat sürebildikleri. Belki biraz daha az sosyal ama ya da daha iyi, bilemiyoruz. Ama gerçekten bir önemli bir kısmı hayatın içinde bizler gibi yerini alabiliyor. Bu hiç küçümsenmeyecek bir rakam. Ancak ne olursunuz, ebeveynlere sesleniyorum. Kaynaştırma eğitimine geçiş sürecini uzmanlara mutlaka danışın. Tamam, sizin fikirleriniz önemli ebeveyn olarak. Katılıyorum. Ama her çocuk bir kaynaştırma sınıfına yerleştirilmeden önce, yani bir genel eğitim programına başlamadan önce özel eğitimde bazı temel becerileri geliştirmesi lazım. Şimdi ne demiştim? Özel eğitimin amacı çocuğun tabii ki yaşam kalitesini yapacak, nasıl arttıracak? İşte bir genel eğitim sınıfına geçişini sağlayarak da, özel eğitim ihtiyacını azaltarak da sağlamış olacak. Peki, özel eğitim öğretmeni bir özel eğitim programında neyi hedeflemeli ki çocuk genel eğitim programına geçiş yapabilsin? Akranlarıyla birlikte aynı eğitim programını takip edebilsin. İşte bu sorunun cevabı çok net ve çok açık. Genel eğitim sınıflarında öğretmenler çocuklardan ne bekliyorlarsa bunları davranışsal terimlerle tanımlayıp bunların öğretimini tasarlayıp uygulayacaklar etkili bir şekilde. Onların neler olacağını konuşalım teker teker. Evet, kaynaştırma eğitimi. Özel eğitimin amacı, evet, çocuğu hayata hazırlamak. Genel eğitim hazırlamak, yaşam kalitesini artırmak. İşte burada özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ya da özel eğitim sınıflarında, anaokullarında, ana sınıflarında, bunlar yaygınlaşıyor artık Makbul Hanım. Buralarda amaçlardan bir tanesi çocuk mutlaka dikkatini yöneltme. Bakın, kime? Öğretmene, insanlara, nesnelere, olaylara dikkatini yöneltmeyi geliştirecekler. Bakın otizm, biz ne diyoruz? İnsanlar, olaylar ve objelerle ilgilenmeyen çocuklar diyoruz. Eğitmenler bu şekilde tanımlıyor. O zaman biz çocuğu dikkatini adını seslendiğimizde, adını seslenmediğimiz zamanlarda da yine bir materyal gösterdiğimizde, ona bir şeyler anlatırken konuşan insana, onunla konuşan insana dikkatini yöneltmeleri lazım. Yani öğretmene dikkatini yöneltecek, öğretmenin gösterdiği materyale dikkatini yöneltecek. Çünkü sınıflarda öğretmenler buna çok dikkat ediyorlar. Eğitim ve öğretim yaparken çocuk bana bakıyor mu? Ya da orada bir materyal gösteriyorsa ona bakıyor mu? Bunu yapmıyorsa uyarıyorlar. Neden? Bakıyorlarsa öğrenebildiklerini düşünüyorlar çünkü. Dolayısıyla dikkatini
Evet.
sadece adını seslenen insanlara değil, ona bir sunum yapan, bir materyal gösteren kişilere de dikkatini yöneltmeleri lazım. Özel eğitimde bu
Evet.
bizim hedefimiz olacak. Bir diğer hedef, neden? Çünkü
Evet.
kaynaştırma sınıfını hazırlıyoruz çocuğum. Bir diğeri nedir?
Evet.
Bir diğeri de Makbule Hanım, yönerge, talimatlara uyma. Başta basit talimatlar. Otur, gel, dur, dön, yanıma gel. Beni bekle, ben geliyorum gibi. Günlük basit talimatlara uyacak. Ancak bunun dışında daha karmaşık talimatlara uymayı da öğretmemiz lazım. Evet çocuklar, hadi bakalım şimdi makasınızı çıkarın. Daireyi kesin. Dikdörtgeni, kalemlerinizi çıkarın, onu maviye boyayın. Gibi. Beslenmenizi çıkarın. Hadi toplayın. Erkekler bilgisayarın başına, kızlar oyun köşesine, her neyse. Sınıfta öğretmenler sürekli çocuklara komut ve arkanıza yaslanın, ayağa kalkın, çiçek olun. Bana bakın. Şunu yapın, bunu yapın. Bakın ne yapıyor? Biliyoruz hepimiz okullarda öğretmenler sürekli talimat veriyor. O zaman basit ve daha karmaşık talimatlara iyi şekilde uymayı öğretecekler. Eğer kaynaştırma sınıfında başarılı olmalarını istiyorlarsa. Bunun dışında gözlemleyerek öğrenme becerilerini öğrenecekler. Gözlemleyerek öğrenme. Ne demek gözlemleyerek öğrenme? Şimdi bakın, sosyallik, sosyal beceri, sosyal beceri taklit yoluyla öğreniliyor. Mesela yabancı bir ülkeye gittiğinizde, mesela ben hayatımda ilk kez İran'a gitmiştim. Orada insanlar birbirini nasıl selamlıyor, nasıl yiyor, nasıl oturuyor, nasıl içiyorlar, nasıl geziyorlar. Bakıp onlar gibi, oh, onlara dahil olabilmek, onlarla yakın ilişki kurabilmek için onları gözlemleyip onlar gibi davranmaya çalıştım. Bir hayatın içinde böyleyiz. Taklit becerisi otizmde bir yetersizlik. Yetersiz olduğu müddetçe sosyal becerilerini geliştirmeleri de mümkün değil. Çünkü sosyal beceriler gözlemleyerek öğreniliyor. Niye okullara
Evet.
gitsin istiyoruz? Birbirlerini gözlemlesinler, sosyal ilişki geliştirsinler, birbirleri gibi davransınlar
Güzel
diye.
oldu.
Değil mi? Birbirleri
Evet.
gibi davransınlar diye. O zaman taklit etmeyi öğreteceğiz. Ancak gözlemleyerek öğrenmeyi de öğretmemiz lazım. Her taklit eden çocuk gözlemleyerek öğrenemez Makbule Hanım. Örnek vereceğim. Kimi gözlemleyecek? Öğretmene gözlemleyecekti, değil mi? Öğretmenin
Evet.
materyalini gözlemleyecek. Bir de sınıfta arkadaşını gözlemleyecek. Öğretmenin ilgilendiği arkadaşını gözlemleyecek. Öğretmen soru sordu, cevap verdi. Ne dedi? Hadi sen söyle dediğinde. Arkadaşın ne dedi? Söyle dediğinde cevap verecek. Basit bile olsa cevap verecek. Ya da arkadaşın ne yaptı? Hadi sen de aynısını yap dediğinde arkadaşının yaptığı hareketi yapacak. Gözlemleyerek öğrenme becerisini geliştirebildiğimiz müddetçe sosyal becerileri ve özel geliştirebiliriz, sosyal becerileri geliştirebiliriz ve özel eğitim ihtiyacını azaltabiliriz. Neden? Çünkü gözlemleyerek öğrenecek. Yani
Çok doğru.
öğretmemiz lazım, bir öğrenme tekniği. Dolayısıyla gözlemleyerek öğrenme elzem. Genel eğitim sınıflarında her şeyi öğretmen öğrenmez. Öğretmez. Özellikle sosyal becerileri. Hep çocuklar birbirlerine bakıp aynı şeyleri yapmaya çalışırlar.
Evet.
O zaman çocuğu ben eğer özel eğitim ihtiyacını azaltmak istiyorsam, sosyal becerilerini geliştirmek istiyorsam, genel eğitim sınıfını hazırlamak istiyorsam, o zaman gözlemleyerek öğrenme becerisini. Arkadaşın ne dedi? Hadi söyle bakalım. Arkadaşın ne yaptı? Hadi yap bakalım dediğimde bunları yapacak. Bir diğeri de tabii ki en azından isteklerini ifade edebilecek düzeyde bir dil becerisine sahip olacak. Çünkü genel eğitim sınıflarında öğretmenler çok alışkın olmadıkları için konuşamayan çocuklara ya da onların kullandığı iletişim sistemlerine eğer anlayabiliyorsa sorun yok öğretmen. Hani konuşamıyor bile olsa bir iletişim sistemi kullanıyorsa başka bir iletişim sistemi problem yok. Ama anlamıyorsa o zaman sorun çıkıyor. Ama basit düzeyde, sözcük düzeyinde dahi olsa bir dil becerisine sahip olacak. Bunun dışında yıkıcı davranışlar, ciddi stereotipik hareketler ve öfke krizleri ya hiç olmayacak ya çok az olacak. Bakın, çok az olacak. Tamam, hiç olmasın demiyoruz. Çok az olacak. Kime? Çok az olacak. Bütün bu anlattığım şeyler, bir de öğrenebiliyor olacak Makbule Hanım. Azıcık da olsa öğrenebiliyor olacak. Yani sınıfın, tabii özel eğitimde bizim hedefimiz her zaman şudur. Deriz ki çocuğu bir kaynaştırma sınıfına gönderdiğimizde orada vasat bir öğrenciyle kıyaslayın. Vasat bir öğrenci kadar hani davranabilecek ve öğrenebilecek düzeye getirmeye çalışın çocuğu deriz. Yani sınıfın birincisi kadar değil. Ama sonuncusu kadar da olmasın hedefiniz. Ortalama bir öğrenci kadar olsun deriz öğretmen arkadaşlara. Dolayısıyla çocuk gözlemlenir. Ona göre özel eğitimde hedefler ona göre şekillenir. Evet, dolayısıyla bu bahsettiğim davranışlarda sınıfının vasat öğrencisi kadar başarılı olabilen her çocuk kaynaştırmada başarılı olabilir. İyi şekilde başarılı olabilir. Bazıları tabii ki siz ortalamayı hedefleyin ama o gider sınıfın en birincisi olur. Ama burada o şeyi ayarlamanız lazım. Hedefinizi yani ne zaman geçiş yapacak ayarlamanız lazım. Bir özel eğitim kurumunda ya da bir rehabilitasyon merkezinde genel eğitim sürecine geçiş süreci de şöyle oluyor. Bu davranışlarda gelişme gösterdiğinde çocuğu bir etkinliğe gönderiyoruz. Diyelim ki ana sınıfıysa. Diyoruz ki bir hafta deneyebilir miyiz? O arada gözlemliyoruz. İşte bu bahsettiğim davranışlar ne düzeyde gösteriyor? Vasat öğrenci ne düzeyde gösteriyor? Kıyaslıyoruz. Birbirine yakınsa diyoruz ki daha fazla gitsin. Sonra daha fazla gitsin. Ya da orada bir sorun varsa, örneğin istek bildirecek, onu anlayamıyor. Ya da gözlemleyerek öğrenme becerisinde zayıf var. Ya da dikkatini yönetmede zayıf varsa yine özel eğitim sınıfında o desteklenmeye devam ediyor. O becerilerini geliştirmeye devam ediyor o çocuk. Şimdi programın kapsamı evet o zaman bunlar mutlaka olacak. Programın özel eğitim ihtiyacını azaltmaya çalışacağız. Genel eğitim sınıfına çocuğu her daim hazırlamaya çalışacağız. Daha büyük çocuklar ne olacak? Daha büyük çocukları da hayata hazırlayacağız. Onlar belki bir genel eğitim sınıfına gidemeyecekler ama hayatın içinde ihtiyaç duydukları anlamlı davranışları hedefleyeceğiz. Ne olur anlamlı davranışları. Gelişimsel
Evet.
programlar değil, davranışsal programların çok etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çocuğun neye ihtiyacı var? Kullanabileceği ya da zorlandığı davranışların üstesinden gelmeyi ya da nedir? Günlük hayatta kullanabileceği temel iletişim, sosyal beceriler, işte bağımsızlık kazandırma gibi, işte güvenlik becerileri gibi ya da diğer akademik beceriler ama işlevsel olan. Yani diyorum ki ne olur şunu yapmayın. Bakıyorum, gözlemliyorum. Israrla şey öğretmeye çalışıyorlar. Problem çözdürmeye çalışıyorlar. O kadar zorlanıyor ki yani problem çözmese de ufak alışveriş yapabilir. Yani siz tam paraları öğretin. Yani istediğiniz miktar yoksa bir üstünü vermeyi öğretin. Yani paraları 1 lirayı biliyor, 5 lirayı biliyor, 10 lirayı biliyor, 20 lirayı biliyor diyelim. 2 lira 80 kuruş dediğinizde 3 lira vermeyi, 4 lira 50 kuruş dediğinizde 5 lira çıkarmayı vermeyi öğretin. Onu hesaplama öğretmeniz neredeyse imkansız. Bazı çocuklar için söylüyorum. Yani orada bakın fotoğraflı çizelgeler hiç konuşamıyorsa ve hiç konuşamıyorsa ve gerçekten düzey ne olursa olsun çizelge takip etmeyi öğrenebiliyor çocuklar. Etkinlik çizelgeleri diyoruz bunlara. Eğer bir etkinlik çizelgesi takip etmeyi öğretebilirseniz o zaman birçok beceri, yaşam becerisini, birçok öz bakım becerisini, birçok iş becerisini çizelgeler yardımıyla öğrenebilir. O zaman mutlaka bu da çocuğun programında bir çizelge takip etme becerisi olacak. Onu başka becerileri öğretmek ve öğrendiklerini de bağımsız bir şekilde yerine getirmeyi öğretmek için yine kullanacağız. Öğretimde mutlaka yine özel eğitimde eğitim planı, bireyselleştirilmiş eğitim planı diyoruz. BEP diyoruz ya. Bireyselleştirilmiş eğitim planı. Yani hedefleriniz belli olacak. Eğer nereye gittiğinizi bilmiyorsanız nereye vardığınızın hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla ister aile, ister özel eğitimci olsun. Tabii biz konumuz özel eğitim olduğu için özel eğitimcileri konuşuyoruz. Mutlaka bir eğitim planınız olacak. Yani hedeflerinizin bir listesi olacak. Ama bu hedefler olabildiğince kapsamlı. Yani çocuğun tabii zamanına göre, kaç seans eğitimi aldığına göre değişiyor. O zaman mutlaka yazılı olacak liste. Fakat içindeki her listede yer alan her bir hedefin öğretiminde tasarlayıp yazacaksınız. Bakın altını çiziyorum, yazacaksınız. Arkadaşlar program yazacaksınız. Ve çocuğun ilerlemelerini mümkünse sık sık, mümkünse her gün çalıştığınız hedeflerde ne düzeyde ilerlediğini ölçmek gerekiyor. Çünkü uygulamalı davranış lazım. Bilimsel ölçme yöntemleri var. Dolayısıyla bu ölçme yöntemleriyle çocuğun ilerlemelerini belirli aralıklarda sık sık ölçerek elde ettiğimiz ölçme sonuçlarına göre kararlar alacağız. İlerleyip ilerlemediğine karar vereceğiz. İlerliyorsa takdir edeceğiz kendimizi. Bakın bu böbürlenmek değil. Ben diyorum ki bir çocuğunuza bir hedefinizde ilerlediğinde bunu ne olur paylaşın. Kapınıza bayrak mı asarsınız? Davul zurna mı çalarsınız? Bu gerçekten güzel bir şey. Yani ihtiyacı olan bir şeye çok önemli, anlamlı bir beceri öğrettiniz. Bunu paylaşın çevrenizle. Dolayısıyla öğrettiğiniz her şeyi de ölçmeniz gerekiyor. Çünkü uygulamalı davranış analizinde hedef davranışta ilerlemeleri ölçmek ve bunları görselleştirmek Makbule Hanım. Yani grafiksel analiz dediğimiz bir şey var. Bu grafiksel analizlere baktığınızda bir bakışta bir yıllık süreci görebilirsiniz. O bir yıllık süreçte çocuğun inişli çıkışlı mı, ne düzeyde davranışını ne düzeyde seyrettiğini görebilirsiniz. İlerleyip ilerlemediklerini de anlayabilirsiniz. Şimdi kurumlarda aileler çok panik oluyorlar öğretmen değiştiğinde. Çok haklılar. Çünkü öğretmen değiştiğinde program da değişiyor. Her öğretmen kendi kafasına göre bir program uyguluyor. Gerçekten yapmayın. Program kuruma aittir, kurumundur. Kurumda yazılır. Programdaki ilerlemenin ya da gerilemenin hesabını kurum verir. Öğretmen değil. Öğretmen uygulamacıdır. Öğretmen ekibin bir üyesidir. Dolayısıyla program yazılı olursa kim giderse gitsin sorun değil. Biz aileye diyoruz ki öğretmeniniz gitti ama programı burada bir yere gitmiyor. Kim gelirse gelsin bu program uygulayacak. Peki yazılı olmasının ne gibi gayesi var? Çünkü yazılı olursa herkes yazılan şeyi uygulayacak. Yazıldığı gibi
Kesinlikle.
uygulanıp uygulanmadığını değerlendireceğiz kurum sahibi olarak. Yazıldığı gibi, altına imza atıldığı gibi, bu altına imzanızı attığınız programı da aile kabul edecek. Diyeceksiniz ki ben çocuğunuza şu hedefleri şu şekilde çalışacağım. Ben imzalıyorum. Siz de imzalayın. Aileleri haberdar olacak. Bunun başka önemli şeyleri var, nedenleri var. Kurumda çocuğun eğitmenleri değişebilir. Ama kim de gelirse gelsin yazıldığı gibi uygulanacak. Uygulanması için de takip edilecek özel eğitimde. Aileler bana diyor ki hocam işte size geliyoruz. Evimize başka biri geliyor. Biz birkaç yere daha gidiyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Ben de diyorum ki bu gittiğiniz yerler aynı hedefleri aynı şekilde çalışıyorlarsa hiç problem yok. Ama mümkün mü? Ne olur kurumunuza gittiğiniz
Hayır.
kurumlara danışın. Aynı şekilde öğretiliyor olması tabii aynı becerileri. Siz çocuk problem çıkardığında sarılıp kucaklıyorsunuz. Öbür öğretmen arkasını dönüp gidiyorsa büyük bir çelişkiye düşer. Problem davranışlara da, öğretimsel hedeflere de öğreten kişilerin istersen 100 farklı kişi olsun hiç sorun değil. Kişilerin çok olması sorun değil. Uygulamanın aynı şekilde yapılıyor olması burada kritik. Aynı şekilde yapılıyor olması kritik. Dolayısıyla aynı şekilde yapılıyor olması lazım. Aynı şekilde yapılmasını sağlayabilmeniz için de öğretim programını yazmanız lazım. Her bir öğrettiğiniz hedefin nasıl öğretildiğini, nasıl ölçüldüğünü yazmanız lazım. Evet, dolayısıyla program yazılı olacak, eğitim hedefleri olacak, yazılı olacak ve çocuk ilerlemeleri değerlendirilecek, ölçülecek, görselleştirilecek ve elde ettiğimiz bu sonuçlara göre kararlar alacağız. İyi gidiyor ya da gitmiyor. Gitmiyorsa alarm. Bir yolunu mutlaka bulursunuz, kafa yorarsınız. Yani çünkü bu bir davranış. Yalnız şunu söylemek isterim. Çocukların yetersizlikten etkilenme dereceleri birbirlerinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla biz çocuklarla aynı yerden başlıyor olmamıza rağmen vardığımız yer birbirlerinden farklı olabiliyor. Ne olur bu konuda şey yapmayın. Çocuklarınız birbirleriyle değil de kendileriyle kıyaslayın. Kendi içlerinde bir ilerleme gösteriyorlar mı? Bunları dikkate alın. Öbür türlü büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Buna gerek yok. Zaten doğru olan da bu değildir.
Evet.
Şimdi iki seans eğitim alan ailenin beklentisi de aynı. Altına 30 seans eğitim alan ailenin beklentisi de aynı. Belki iki seans alan çok daha iyi ilerleme gösterecek ama başka faktörler de var. Programın ne kadar iyi uygulandığı, yetersizlikten ne derece etkilendiği çocuğun, bunlar da ilerlemeleri etkiliyor.
Evet.
Peki, özel eğitimcileri konuştuk. Bir de ailelerimizi konuşalım. Şimdi bizler, özel eğitimciler, ailelerle işbirliği yapabildiğimiz müddetçe çocuklara bir katkımız olabiliyor.
Başarılı. Evet.
Ama burada yanlış bir anlayış da var. İşin uzmanı öğretmen, özel eğitimci. O özel eğitim hizmetini veren öğretmen işin uzmanı. Aile değil. Öğretmenler bazen bunları karıştırıyorlar. Davranışı önce ben çözeceğim. Çözebildiğini göstereceğim. Aileyi dahil edeceğim sürece, bakın diyeceğim, artık adını seslendiğimde bakıyor. Aileyi daha gözlem yapacak ben uygularken, bunun gerçekten böyle olabildiğini görecek. Sonra aileyi de eğitim vereceğim. Canım, hadi şimdi siz deneyin, benim yaptığım gibi yapın. Mutlaka aile çalışmaları ev merkezli, kurum merkezli olabilir. Her ikisi de olabilir. Hem ev hem kurum da olabilir. Yani bir haftanın belirli günlerinde aileler kurum ziyareti yapabilir. Kurum ziyareti sırasında sadece gözlem yapmayacaklar. Ne olur yapmayın. Böyle öğrenilmiyor. Ve uygulamalara katılacaklar. Yani öğretme becerilerini geliştirecekler uygulamalarda. Ve davranış kontrolü becerilerini geliştirmeye çalışacaklar. Ve çok iyi bir gözlemci olacaklar. Eğer onların öğretme
Çok önemli.
becerilerini, davranış kontrolü becerilerini geliştirebilirse, ki bunu uygulaya, iş başında eğitimle yapabiliyoruz yalnız, anlatarak değil. Seminerlerle değil. Bana hiç kimse bunu şey yapmasın lütfen. Seminerler öyle, sadece aileler değil, uzmanlar hiçbir şey öğrenemiyor. Yani hiçbir şey derken, yani iş başı eğitimler bambaşka. Tabii ki bilgi güzel, bilgiyi
Pratik
vereceğiz
çok farklı hocam.
seminerle. Ama uygulamalı olarak da bunu nasıl yapıldığını göstermemiz lazım. Önce yapılabildiğini göstermemiz lazım yaparak. Sonra aileyi dahil
Hemen
edeceğiz.
söyleyeyim.
Ailenin öğretme becerilerini, davranış kontrolü becerilerini geliştireceğiz. Sonra diyeceğiz ki siz bunu uygulayın. Bana küçük videolar gönderin arası. O videolar üzerinden de
Bunlar çok iyi.
yönlendireceğiz. Dedi ki bravo, tebrik ederim. Burada şunu, şunu, şunu çok güzel yapmışsınız. Hepsi çok iyi. Ya da şunu, şunu şöyle yapalım deyip video analizleri yapacaksınız. Bu şekilde bir aile eğitimi amacına ulaşıyor. Öbür türlü seminerler, ben aile yaptım, sadece mış olursunuz. Aynı şeyler özel eğitim öğretmenleri için de geçerli. Mesela hizmet içi eğitimler var her yıl, bir ton. Bunu da istiyor devlet bizden, hizmet içi eğitim yapmamızı. Hizmet içi eğitimlere günlerdir anlatıyoruz, günlerce. Ama çocuklar geliyor, iş başı yapılıyor. Sanki hiçbir şey anlatmamışız gibi. Uygulayarak öğreniliyor birçok şey. Ama hem iş başına süpervizyon önemli, ama tabii ki o öğrenen kişinin de iyi bir gözlemci olması lazım. İyi birer gözlemci olmaları gerekiyor ailelerin de, öğretmen arkadaşlarının da. Ve iş başı
Evet.
eğitimler önemli. Dolayısıyla okulda öğrendiği becerileri çocuk gerçek hayata yine aile aracılığıyla taşıyacak. Hani genelleyemiyor diyoruz ya. Ne olur yapmayın.
Evet,
Yani
genelde.
o genel, yani şimdi genelleme stratejileri vardır Makbule Hanım. 8 strateji vardır çok sık kullandığımız. Bunlardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Öğret, umut et. Train and hope'dur. Öğret, umut et. Train and hope'dur. Böyle yani çoğunlukla bunu yapıyoruz. Train and hope. Öğret ve umut et. Öğret ve dua et şeklinde. Ama Allah akıl vermiş. Değil mi size? Ben ne yapacağız?
Evet.
Mutlaka bir genelleme stratejisi kullanacağız. Genellemeyi mutlaka hedefleyeceğiz. Genelleyebildikleri müddetçe, yani farklı koşullarda o becerileri öğrendiklerini kullanabildikleri müddetçe biz etkili öğretmenler olarak, etkili özel eğitim öğretmenleri olarak kabul
Yer
edilebiliriz.
alabilirim.
Yer alabiliriz. Evet, çok iyi söylediniz. Yer alabiliriz. Dolayısıyla farklı koşullar nedir? Öğretenin dışında öğretmeyen kişilerle o davranışı göstermesi. Öğrendiği ortamın dışında öğretim yapılmayan ortamlarda davranışı göstermesi. İşte farklı bir zaman diliminde o davranışı göstermesi. İşte farklı materyallerle öğretimde kullanılmayan. Siz küplerle renkleri öğrettiniz. İşte kalemleri hiç kullanmadınız diyelim. Kalemlerle sorduğunuzda çocuğun onu çözebilmesi lazım. Onu çözebilmesi ve o davranışı yerine getirebiliyor olması lazım. Dolayısıyla ailenin yaşam kalitesini artırmanın diğer önemli bir yolu da aileyi dahil etmek, eğitime dahil etmek ve aileyi eğitmek. Aile işin uzmanı değil. İşin uzmanı biziz. O mutlaka aile eğitimi, aile işbirliği ve ev programımızın bir parçası olacak. Evden kastettiğim şey sadece çocuğun yaşadığı, yatıp kalktığı yeri kastetmiyorum. Okulun dışında her yer
Küçük
ev.
mesele.
Okulun dışında her yeri kastediyorum. Eğer alışveriş merkezinde bir sorun çıkarıyorsa ya da yolda yürürken sorun çıkarıyorsa o da bunun da
Lokantada.
mutlaka ya da restoranda sorun çıkarıyorsa, tatilde anneannede sorun çıkarıyorsa ya da komşuları rahatsız ediyorsa bütün bunların da çocuğun programına tabii ki zaman şeyinde çerçevesinde dahil edilmesi lazım. Dahil edilmesi lazım, üzerinde çalışılması lazım. Yoksa dediğim gibi sadece anlamlı davranışlar öğretiyor. Sadece akademik beceriler, birkaç öz bakım becerisi, yaşam becerisi değil. Nerede çocuğun hayatını zorlaştıran bir durum varsa ona çözüm getirmek özel eğitim. Onun çözüm getirebilmektir özel eğitim. Çünkü tekrar ediyorum, biz çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Gerçek yaşam hazırlıyoruz. O yüzden o programımızı da
Bağımsız yaşam dengesi hepimiz.
programımızda çerçevesini çizerken buna dikkat etmemiz lazım. Evet, bakın bu kadar uzun yıllar boyunca çok fazla aile ve çocuk gördüm. Gerçekten ailelerle işbirliği yapabildiğimiz müddetçe ilerleme gösterebiliyoruz çocuklarda. Ve bu işbirliğini yapmak gerçekten bazen çok zor. Ama bazen de çok kolay. Ama her daim bir yolu var. Aileyi kazanmaya çalışmak bir yolu var. Tabii aile zaten bunu istemiyorsa bir şey yapamıyorsunuz. Ama aileler ne olur
Evet.
burada? Uzmanlarınızla işbirliği yapın. Ya da iletişim yollarınızı kapatmayın. Tabii ki empati kurmak, karşılıklı empati kurmak çok önemli. Yani bazı sorunları çözmenin zaman alabileceğini. Bir o kurumdan o kuruma, o uzmandan uzmana böyle bir şey ne olur yapmayın. Tabii ki
Tabii ki.
araştırın. İyi programı, iyi eğitmeni araştırın, soruşturun. Ama çok sık sık karar değiştirmeyin. Sonra çok zorlanıyorsunuz. Çocuklar da gerçekten bir fayda sağlayamıyor. Bakın, tekrar ediyorum. Bugün bildiğimiz, en iyi bildiğimiz şey özel eğitimin, yani uygulamalı davranış analizi ya da ABA'nın çok etkili olabildiğini biliyoruz. Ama sadece doğru uygulanabildiğinde, işte belirli özellikler çerçevesinde uygulanabildiğinde çok etkili olabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir çocuğu bundan mahrum edemeyiz. Hiçbir aileyi bundan mahrum bırakamayız. İyi eğitimin ne olduğunu, doğru eğitimin ne olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. Sizler iyi ki varsınız. Zaten sizlerin de şeyi bu değil mi? Uzmanlarla aileleri karşılaştırıyorsunuz.
Böyle.
Uzmanlarla uzmanları karşılaştırıyorsunuz. Yani karşı karşıya getiriyorsunuz. Getiriyorsunuz. Gerçekten bunlar önemli. Yaptığınız yayınlar çok önemli. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Ben
Teşekkür ederim.
şununla sözümü bitirmek istiyorum. Evet. Her iyi eğitim her çocuğun hakkı. İyi eğitim her çocuğun hakkı. Ne olur bunun? Bunun farkına varalım, bunun yollarını araştıralım, iyi eğitim, iyi eğitime erişmeye çalışalım. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben konuşmamı burada sonlandıracağım. Umarım süremi çok aşmadım. Siz de bana başlangıçta pek hatırlatmadınız ama ben sabaha kadar konuşurum Makbule Hanım.
Ben de
Evet.
dinlerim. Bence dinleyicilerimiz de zevkle dinler. Instagram süresi kısıtlamasını kaldır hocam. Süreyle ilgili kısıtlamamız yok. Bayağı da bir soru var. Onları ileteceğim. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Şiir gibi anlattınız özel eğitimi.
Sağ olun.
Biliyorsunuz dün de öğretmenler günüydü. Öncelikle sizin ve daha sonra gerçekten çok özveriyle ve başta söylediğiniz ya hocam, özel eğitim sevgi olmadan, bu mesleği sevmeden yapılamayacak en başta gelen mesleklerden birisi bence. O yüzden bu mesleği görevini hakkıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız hocam.
Sağ olun.
Çok da güzel bilgiler verdiniz. Eminim dinleyen herkes çok memnun oldu. Sizi yorulduğunuzu söylemişler. Sorularınızı ileteceğim hocam.
Yo yo, iyiyim ben, yoruldum.
Hemen
İyiyim.
bekliyorum. İyisin değil
Biraz
mi?
sesim
Teşekkür
biraz
ederim.
gidiyor, iyiyim.
Öncelikle Instagram'dan ben şimdi buradaki sorulara hızlıca bir bakacağım. Postumuzun altına bir iki soru iletilmişti. Özellikle siz de belirttiniz hocam, bu davranış problemleri, stereotipler, işte kendine zarar verme, bunlarla ilgili nasıl söndürebiliriz bu problemleri diye sormuşlar.
Tabii bunları şimdi biz tabii programda bir azaltmayı hedeflediğimiz davranışlar var. Bunlar çocuğa zarar veren ya da rahatsız edici davranışlar olabilir. Ya da stereotipik hareketler olabilir. Bunları her daim azaltmaya ve ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun da tabii bir tekniği var. Şimdi öncelikli olarak şu otizmli çocuklara sık sık işte iç kulak enfeksiyonu ya da migren ağrısı, mide bağırsak sorunları olabilir. Eğer bir sağlık sorunu var ve bu yüzden davranış problemi gösteriyorlarsa bunu o zaman şey yapmıyoruz. Yani mutlaka bu problemi gidermeye çalışıyoruz. Açıkçası bunu bir problem olarak da almıyoruz. Çocuğun sağlığı nedeniyle buna nasıl ifade edeceğini bilemediği için davranış sorunu gösteriyor olabilir. O yüzden bir davranışın problem olup olmamasına karar vermemiz lazım. Yani eğer bir sağlık sorunuysa bu problem bir davranış değil. Evet, ama sağlık sorunu yok ama yine problem çıkarıyorsa o zaman çocuğun davranış dilini anlamaya çalışacağız. Yani ne demek istiyorum? O davranışı neden yaptığını, biz buna davranışın işlevi diyoruz. Davranışın işlevini anlamaya çalışacağız. Bir çocuk bir davranışı bir ya da üç sebepten dolayı yapar. Ya bir şey elde etmeye çalışıyordur, bunu söyleyemediği için, nasıl söyleyeceğini bilemediği için sorun çıkarıyordur. Bu bir nesne olabilir, bir etkinlik olabilir, ilgi olabilir, birinin ilgisini, dikkatini çekmeye çalışıyor olabilir. Birinci sebep bu. İkincisi, kaçmak için. Yani bir görevden kaçmak için de sorun çıkarıyor olabilir. Hadi dişlerini fırçala, doğrudan yatağına. Yatağa dediğinizde bunu yapmak istemediği için sorun çıkarıyor olabilir. Ya da duysal uyarım. Bunu çok sık görüyoruz otizmli çocuklarda. Duysal uyarım elde etmek için de bazı davranış sorunları çıkarıyor olabilir. Dolayısıyla üç tane sebebi var bir davranışın. Yani kafasına vuruyor olması, bir şey istemek için de ortaya çıkıyor olabilir. Ya da bir şeyden kaçmak için de ortaya çıkıyor olabilir. Ya da duysal uyarım elde etmek için de ortaya çıkıyor olabilir. Yani bunların her birine biz pekiştireç diyoruz. Yani ne demek? İşte istediği şeyi kafasına vurarak elde edebiliyorsa pekiştirmiş oluyorsunuz. Buna olumlu pekiştirme diyoruz. Teknik olarak. Ya da istemediği bir şeyden kaçmak için sorun çıkarıyor ve siz geri çekiliyorsanız, örneğin işte dişlerini fırçala yat dediğinizde kafasına vurmaya başlıyor. Tamam, canını yakma, dişlerini fırçalamasan da olur diyorsanız, istemediği bir şeyden kurtulduğu için kendini pekiştirmiş oluyor çocuk. Buna da olumsuz pekiştirme diyoruz. Veya duysal uyarım elde etmek. Yani öyle yapıyor olmak ona haz veriyordu. O zaman buna da otomatik pekiştirme diyoruz. İçten gelen bir şeyi uyarım elde ediyor çocuk. Dolayısıyla eğer bir şey elde et, yani nedenini anlamak lazım başta. Davranışa göre bir teknik belirlemiyoruz. İşlevine göre bir teknik belirliyoruz. Eğer elde etmek için yapıyorsa iletişim kurmayı öğretmemiz lazım. İstemeyi öğretmemiz lazım. Eğer kaçmak için yapıyorsa yönlendirmemiz lazım. Yani geri çekilmek yerine pozitif bir şekilde yönlendirmek gerekiyor çocuğu. Duyusal uyarım elde ediyorsa eğer bunu, duyusal uyarım elde edebileceği farklı yolları keşfetmeyi öğretmemiz lazım. Örneğin küçük çocuklar için bolca duyusal oyuncaklar kullanmak gibi. O uyarımı kafasına vurarak değil de o oyuncakla meşgul olmaya yönlendirerek halledebiliyoruz. Yani özellikle çocuğun fiziksel yapısı, yaşı sizden büyükse ve çok şiddetli davranış sorunları gösteriyorsa mutlaka bu konuda tecrübeli bir uzmandan destek almanızı öneririm. İster aile olsun, ister öğretmen olsun. Öğretmenler için aynı şeyi
Evet.
söylüyorum. Şiddetli davranış sorunlarıyla özellikle çocuk fiziksel olarak sizden büyük ya da yaşça çok büyükse onu kontrol etmeniz, yönlendirmeniz çok zor. Bu konuda tecrübeli birinden destek almanızı öneririm. Dediğim gibi bu teknikleri anlatan eğitimler var. O eğitimlere katılabilir. Sanırım bu soruyu soran kim bilemiyorum. Ebeveynse
Onu
kaynaklara
ben
ulaşabilir,
bilmiyorum. Evet.
uzmanlara ulaşabilir. Ama tabii ki çocuk küçükse, cüssesi küçük, onu yönlendirebileceğiniz bir şeyde fiziksel yapıya sahipse mutlaka bir davranış değiştirme planı hazırlayabilmeli ve onu uygulayabilmeniz gerekiyor. Aile olarak da bunun eğitimini almanız ve öğretmen olarak da bu konuda tecrübe sahibi olmanız gerekiyor.
Evet.
Evet.
Genelde aileler hocam sorularda işte hem çocuğun kendine zarar verme davranışları hem de arkadaşlarına zarar verme kısmında zorlandıklarını ve bunun çözümüyle ilgili neler yapacaklarını sormuşlar.
Evet, yani az önce dediğim gibi yani bu teknik bir konu.
Evet.
Dolayısıyla davranışın işlevini bilmek lazım. O işleve göre hareket etmek gerekiyor. Bir davranışın üç farklı işlevi olabilir. Hangisi için yaptığını, yani bir şey elde etmek için yaptığında başka bir şey, işte iletişim kurmayı yönlendirmek, kaçmak için yapıyorsa başka bir teknik, duyusal uyarım elde etmek için yapıyorsa yine başka bir teknik uygulamak lazım. Mutlaka bu konuda dediğim gibi eğitimlere katılmaları gerekiyor. Bu konuda tecrübeli kişilerden, hocalardan destek almalarını öneriyorum. Evet.
Sizden daha önce eğitim almış birisi muhtemelen hocam. Uygulamalı davranış analizi eğitimi ilk modülünü tekrar ne zaman açacağınızı sormuşlar.
Sanırım Aralık veya Ocak gibi açılıyor. Bu eğitimler çoğunlukla duyuruya çıkmadan kontenjan doluyor. Ama arayıp ücretsiz bir ön kayıt yaptırabilirler. Eğer isteyen varsa. Yani sanırım Aralık sonu Ocak gibi açılacak diye tahmin ediyorum.
Evet, sizin sayfanızı takip edebilirler.
Evet, BBA
Hocam
Otizm'i takip
müsaade.
edebilirler. BBA Otizm'in sayfasında
Evet,
duyuruları çıkıyor.
buradan. Evet, ulaşabilirler. Bu da kitabı önereceğiniz bir uygulamalı davranış analizi kitabı var mıdır hocam?
Aslında özellikle şeyi çok öneriyorum ben.
Öğrenci
Sözel Davranış Yaklaşımı kitabını. Sözel Davranış Yaklaşımı. Orada o sorunlu davranışlarla nasıl baş edebilirler? Çocuğun dil ve iletişim becerileri nasıl geliştirebilirler? Çok güzel bir yol haritası var. Çok anlaşılır bir dille yazılmış. Sözel davranış yaklaşımı. Sanırım kitapçılarda, DNR'larda falan bir kitap mevcut. Sözel Davranış Yaklaşımı kitabını mutlaka öneririm.
Evet hocam, ben de not aldım. Bunu da sayfada daha sonra paylaşabiliriz. Genelde problem davranışlarla bunların nasıl kontrol edileceğini hem öğretmenler hem aileler genelde herhalde hocam en çok bu konuda zorlanıyoruz.
Evet.
Stereotipler, problem davranışlar. Çünkü hani bunu mu kontrol edeyim? İşte eğitim müfredattaki o hedeflerimi mi gerçekleştireyim falan gibi. Bence burada
Evet.
bir sıkıntı yaşanıyor.
Ben şunu anlıyorum. Şimdi bakın ben mesela kendi eğitimlerimde ilk önce davranış kontrolünü anlatmam. İlk önce motivasyon oluşturmayı anlatırım. Yani başlarken hep şunu söylerim. Bu Mary Barbara'nın kitabında sözel davranış yaklaşımında da çok güzel ifade etmiştir Mary Barbara. Kulaklarını çınlatıyorum buradan. Şunu söyler. Eğitime başlarken ya da çocuğunuza bir şeyler öğretmeye başlarken torununu şımartan bir babaanne gibi başlayın derler. Yani böyle bir buldozer gibi başlamayın. Her yeri yıkıp deviren bir buldozer gibi. Yani önce çocuğunuzla bir ilişki geliştirmeye, sosyal ilişki geliştirmeye çalışın. Yani bunu yapmanın da yolu şu, bir şey talep etmeyin, soru sormayın, talimat vermeyin. Hoşlandığı şeyleri sunun ona. İşte krekerden hoşlanıyorsa sonra gidip kraker verin. Oyuncak arabaya gidip yanına bırakın. Sizden almak istemeyebilir, yanına bırakın. Sizden işte köpükten balonlar yapın, şakalar yapın. Ama onu soru bombardımanına, talimat bombardımanına tutmayın der. Çünkü başta çocuk şunu anlayacak. Ya bu hocadan bana hep güzel şeyler geliyor. En sevdiğim oyuncağı bana getiriyor. En sevdiğim atıştırmalıkları bana ikram ediyor. Bana hep gülümsüyor, bana şakalar yapıyor. Ben bu hocayı çok seviyorum. Ya da zamanla tabii ki taleplerde bulunacağız. Ama başlangıçta o ilişkiyi geliştirmek çok önemli. Yani bir motivasyon oluşturmak, onun üzerine yeni şeyler öğretmek, öğretim sürecinde çocuğun motivasyonunu her daim yüksek tutabilmek çok önemli. Bunlar hep tekniği var tabii. Hep böyle çocuğu zorlayarak değil, hep motive ederek bir şeyler öğreteceğiz. Dolayısıyla ben ilk başta motivasyondan yanayım. Başta. Yani kendinizi çocuğun hoşlandığı şeylerle eşleştireceksiniz. Belki sınırsız şekilde çocuğa bunu sunacaksınız. Çocuk sizden güzel şeyler geldiğini fark ettikten sonra yeni şeyler öğretmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla başta iyi bir öğretim programı geliştirebilmek çok önemli. Sonrasında davranış sorunları gerçekten azalır. Daha az ortaya çıkar. Hatta bazı çocuklar hiç çıkmaz. Motivasyon yüksek olduğu için, öğrenme isteğini uyandırdığınız için çocuklar. Ama yine de çıkabilir. Stereotipik hareketler, öfke krizleri yine de ortaya çıkabilir. İşte o andan, o zaman mutlaka bir davranış değiştirme planı hazırlayabilmeniz lazım. İşte bunun da teknik bir yolu var. Yani hedef davranış işlevini bulacağız. Az önce söylediğim gibi. O işleve dayalı bir uygulama planlayacağız ve yürüteceğiz. Ve bu uygulamaya çocuğu tanıya, onunla iletişim halinde olan herkesi dahil edeceğiz. Yani eğer bir stereotipik hareket yapıyor, ben ellerini cebine koymasını istiyorsam ama diğer insanlar hiç ilgilenmiyorsa bu davranışla yine olmuyor. Herkes tutarlı şekilde davrandığında gerçekten iyi sonuçlar alabiliyoruz. Dolayısıyla başta motivasyon, iyi bir öğretim programı, iyi bir uygulama ki bunlar gerçekten azaltacaktır sorunları. Sonrasında ise işte yine orta
Okul aileleri.
varsa yine onların üstesinden gelmek için de teknik anlamda iyi bir program geliştirmek ve uygulayabilmek gerekiyor.
Evet. Sizin kurumlarınıza giden ve aldıkları eğitimle çocukları çok iyi ilerlemeler gösteren aileler teşekkürlerini iletmiş hocam.
Sağ olsun.
Yine sizin kurumlarınıza giden bir çocuğumuzda sürekli merdiven inip çıkma takıntısını aşılamamışlar. Bununla ilgili sizden bir çözüm öneriniz var mı diye soruyorlar ama çünkü bunlar çok böyle şey.
Tamam.
Merdiven inip çıkma takıntısı.
Her gittiği yerde mi yoksa kendi evinde ya da apartmanında mı sürekli oluşuyor bu olay? Her gittiği yerde mi?
Sürekli yapıyorum çocuğum. Muhtemelen her yerde.
Tamam.
İnanılmaz şekilde sürekli inip çıkmak istiyor demişler.
Şimdi otizmli çocuklar görsel öğrenen çocuklardır. Yani işitsel değil. Yani sunuma dayalı çok az şeyi onlara öğretebilirken görsellerle çok daha fazla ve etkili şekilde öğretebilirsiniz. Yani bir davranışı ne zaman yapabilecekleri, ne zaman yapamayacaklarını öğretmeniz lazım. Yani size sormayı öğretebilirsiniz. Çıkabilir miyim? Dediğinde evet çıkabilirsin. Eğer konuşabiliyorsa. Konuşamıyorsa da işaretle çıkabilir miyim? Evet çıkabilirsin. Çıkabilir miyim? Evet çıkabilirsin. Çıkabilir miyim? Şimdi olmaz. Şimdi olmaz dediniz, tuttunuz ve size uyum sağladı, hemen ödül vermeniz lazım. Ona hoşlandığı bir oyuncağı, bir şakayı ona sunmanız lazım. Dolayısıyla siz kendinize sormayı öğretebilirsiniz. Çıkabilir miyim? Ama her defasında yasaklamayacağız. Evet çıkabilirsin. Evet çıkabilirsin. Evet çıkabilirsin. Aa, şimdi olmaz. Bakın, hayır değil. Şimdi olmaz dediğinizde hemen ona başka bir ödül sunmanız lazım, dikkatini çekecek. Sizin kuralınız uyduğunda da onu yönlendirmeniz lazım. Sanırım bu işe yarar diye düşünüyorum eğer.
Evet, deneyebilirler hocam.
Evet.
Teşekkürler. Bu gözlemleyerek öğrenme ile ilgili bir kitap öneriniz var mı diye sormuşlar.
Aslında gözlemleyerek öğrenmek taklit becerisi. Taklit becerisini geliştirmeleri lazım. Yani sizin bir nesneyle bir hareket yaptığınızda, örneğin çocuğun önünde tabak var, kaşık var. Tıpatıp aynı olan nesnelerden ikişer tane koyacaksınız. Örneğin siz kaşığı aldınız, bardağın içinde onu karıştırırken çocuğa hadi sen de böyle yap ya da benim gibi yap diyeceksiniz. Elinden tutup yapması için yönlendireceksiniz. Yapıyorsa onu ödüllendireceksiniz, hoş tutacaksınız. Yani motivasyonunu arttırmak ya da devam ettirmek için. Nesneli motor hareketleri taklit etmeyi öğrendikten sonra nesnesiz motor hareketleri taklit etmeyi öğretebilirsiniz. Nesneli motor hareketlerde özellikle küçük çocuklarsa müzik aleti, mesela bir davulu çalmak, hadi böyle yap, işte bir maraka alıp sallamak, bir zili böyle ses çıkarmak gibi ikişer tane bulup, ama sizin yaptığınız, kullandığınız nesneyi alacak çocuk, sizin yaptığınız hareketin aynısını yapacak. İşte bunu başardıktan sonra nesnesiz motor hareketler. Örneğin işte böyle yap, yalnız yönergede davranışın adını söylemeyin. Duyduğunu mu yapıyor, gördüğünü mü yapıyor ayıramazsınız. Burada amaç gördüğünü yapması. Böyle yap. Ya da böyle yap. Ya da böyle yap. Ya da böyle yap gibi. Bir hareketinizi yapmayı öğreteceksiniz. Dolayısıyla sizi taklit etmeyi öğrendikten sonra bir akranı taklit etmeyi de öğretmeniz lazım. Akranın kulağına söyleyeceksiniz, fısıldayacaksınız. Bir hareket yapacak. Diğerini tutup yönlendireceksiniz. Onu takip ediyorsa yine onu ödüllendireceksiniz. Gibi. Yani
Evet.
sözel davranışları taklit etmeyi öğrenmeden önce motor hareketleri taklit etmeyi öğrenir çocuklar. Dolayısıyla
Evet.
bu şekilde yetişkinleri ve akranları taklit etmeyi öğrendikten sonra gözlemleyerek, hadi sen de yap, hadi sen de söyle şeklinde gözlemlediği davranışı yapması için de yönlendirebilirsiniz yine.
Evet. Bir de hocam bu ilk başta söylediğiniz hani kaynaştırma kısmına getirmek için ki şeylerde işte ortak dikkat, basit yönergelere uyma ve taklit hani bizim zaten gelişimdeki ilk yani farklılaştığı çocuklardaki ilk tespit ettiğimiz şeylerden çok kıymetliydi o bilgilerde. Ben de onları hepsine not almaya çalıştım. Ödül bağımlılığından nasıl kurtarırız diye sormuşlar. Buna da bir kısaca değinebilirsek hocam. Pekiştireçleri bazen.
Evet. Şimdi eğer bir davranış kazandırmak istiyorsak o davranıştan sonra çocuğa hoşa giden bir şeyler yapmamız lazım. Yani bir davranışıyla hoşa giden bir şeyleri elde edebildiğini bilmesi lazım çocuğun. Şimdi küçük yaşta çocuklar için onlar neye değer veriyorlarsa onları kullanıyoruz. Hangi nesneye değer veriyorsa o hedef davranışı ortaya çıkarması için çocuğu yönlendiriyoruz. Ve hoşlandığı nesneyi çocuğa sunuyoruz. Ya da etkinliği sunuyoruz. Yani işte salıncakta sallamak, karşılıklı top oynamak, izlediği bir filmi, çok sevdiği bir filmi izlemesine izin vermek, sevdiği bir müziği dinlemesine izin vermek gibi. Hemen arkasından kısa sürelim. Şimdi bu konuda çok büyük yanlışlar var. Çünkü çocuklar sosyal pekiştireçlere değer vermezler. Çok küçük yaşlarda. Özellikle otizmli çocuklar. Yani insanların davranışlarına dikkatlerini yöneltmediklerinden onların hareketlerini çok önemsemezler. Ve konuşmalarını çok önemsemezler. Aferin, bravo, çok güzelsin demek onları harekete geçirmeyebilir. Ve siz de onların değer verdiği diğer somut nesneler ve etkinlikleri kullanmazsanız sadece aferin, bravo, gülümseyerek, tabii ki her daim gülümseyeceğiz. Ama sadece bunlarla bir şeyler öğretmeye çalışırsanız tıkanabilirsiniz. İlerleyemeyebilirsiniz. Ama çocuklar sosyal pekiştireçlere değer vermeyi de öğrenebilirler. Bunu nasıl öğretiyoruz? Yine değer verdiği diğer pekiştireçlerle sosyal pekiştireçleri eşleştirerek sunuyoruz. Örneğin ona hoşlandığı krekeri ikram ederken aferin, bravo deyip gülümsüyoruz. Gülümsemenin hoşa giden şeyler getirdiğini fark ediyor. Güzel sözlerin hoşa giden şeyler getirdiğini fark ediyor çocuk. Sonra Bu gülümseme, güzel şeyler söyleme devam ederken bu etkinlik ve nesnel pekiştirişleri azaltıyoruz. Şimdi sosyal pekiştireçlere değer vermeyi öğretebildiğiniz müddetçe çocuğun davranışları gelişir ve devam eder. Aksi takdirde unuturlar. Neden? Pekiştirilmeyen davranış ne olur? Bunu herkes bilir, değil mi? Okula giden. Söner.
Söyle.
Ha, ama günlük hayatın içinde de her davranıştan sonra insanlar bize kuru üzüm ikram etmiyor, kraker ikram etmiyor. Bir oyuncak vermiyor, değil mi? Ne yapıyorlar? Yakında gösteriyorlar. Dinliyorlar. Gülümsüyorlar. İşte onların bu davranışları bizi pekiştiriyor.
Onaylıyor çünkü, değil mi?
Evet. Dolayısıyla çocuklara sosyal pekiştirişlere değer vermeyi öğretmek şart. Neden? Öğrettiğimiz davranışlar sönmesin diye. Günlük hayatın için o davranışı çocuk kullansın, genellesin diye. Dolayısıyla her özel eğitimcinin görevi çocuklara sosyal pekiştirişlere değer vermeyi öğretmek olacak. Bunu da diğer pekiştirişlere eşleştirerek kullandığımızda mümkün. Aksi takdirde kraker vermediğiniz müddetçe, ona şeker vermediğiniz müddetçe o istediğiniz davranışı çocuk yapmayacaktır. Vermediğinizi de isteyecektir. Yine vermezseniz davranış sorunu ortaya çıkacaktır. Neden? İstediği bir şey elde etmek için. Ne demiştik? Davranış sorunların bir diğer işlevi de istediği bir şey elde etmek için çıkabilir.
Evet.
Dolayısıyla sosyal pekiştirişlere değer vermeyi öğretebilirsek, başlangıçta sürekli pekiştirme dediğimiz, yani her davranıştan sonra bu nesnel ve etkinlik pekiştirişlerini kullanacağız ama giderek aralıklı pekiştirmeye geçeceğiz. Ve onların yerini de sosyal pekiştirişler alacak. Onları da yine aralıklı vereceğiz. Niye aralıklı veriyoruz? Çünkü kalıcı olsun diye davranış. Kalıcılığını arttırmak için davranış. Başta edinim düzeyinde, biz edinim düzeyi diyoruz. Belki biraz teknik konuşuyorum ama yani başta davranışı hızlıca öğretebilmek için her defasında pekiştireç veririz. Ama öğrendikten sonra unutmasın diye de aralıklı pekiştirmeye geçeriz. Çünkü pekiştireç gelmediğinde sönmesin davranış diye. Ne zaman geleceğini tahmin edemesin diye. Aralıklı pekiştirme yaparız.
Evet.
Dolayısıyla o zaman eğer bu pekiştireçlere bağımlı olsunlar istemiyorsak sosyal pekiştireçlere değer vermeyi öğreteceğiz. Sürekli pekiştirmeden aralıklı pekiştirmeye geçeceğiz ama ondan yine sosyal pekiştireçlerin kontrolü altına alacağız davranışı. Bu çok çok önemli. Aslında çok küçümsenen, önemsenen ama bilinmediği için böyle. Gerçekten bilinmediği için böyle. Motivasyon şart. İşte o motivasyon da çocuğun hoşuna giden şeylerle arttırıyoruz. Yani çocuğunuz havuç seviyorsa salatalık getirmeyin diyoruz. Yani neden hoşlanıyorsa onu getirin. Başlangıçta buna ihtiyacımız
Evet.
var. Çünkü öğrenmesi gereken bir sürü yeni beceri kontrol altına alabilmemiz için de değiştirmemiz için bir sürü stereotipik hareket oluyor çocuğun. İşte bunlar için motivasyon şart. O yüzden çocuğunuzun hoşlandığı şeyleri getirin. Abi söz size sosyal pek.
Evet.
Şarjım
Çocuğu
azalıyor
tanımak
galiba.
için
Tekrar.
okudu.
Evet, pardon.
Evet hocam. İsterseniz tamamlayabiliriz. Son bir soruyu iletmek istiyorum
Tamam.
sadece.
Tamam, buyurun. Evet.
Sizi de çok fazla yormayalım. Saat de ilerledi.
Buyurun.
Bedlerin ne kadar aralıklı düzenlenmesini ya da yinelenmesini gerektiğini sormuşlar.
Aslında şöyle, her BEP yıllık çıkar. Ama yıl içinde revize edilebilir. Yani çocuğun ilerlemelerine göre. BEP'te yer alan tüm hedeflerin öğretimine aynı anda başlanmaz. Başlanabilir de tabii zamanınızla alakalı. Ama çocuk ilerledikçe sürekli yenileri eklenebilir yıl içinde. Ama her BEP her çocuk için ayrı ayrı çıkartılır ve bir yıllığına çıkartılır. Ama yıl içinde revizasyonlar yapılabilir. Yani çocuktaki gelişmeye göre.
Evet. Diğer sorular da benzer hocam. Sizi de çok fazla yormayalım.
Peki.
Ağzınıza sağlık. Ben çok güzel bilgiler edindim. Çok keyifliydi sizin gibi alan uzmanı bir değerli hocamızdan bunları duymak. Biz yayınlarımızı kaydediyoruz. Ailelerimiz, alan çalışanları, öğrenci arkadaşlarımız. Özel eğitimle ilgili bence çok kıymetli bilgilerdi bugünküler. Umarım
Teşekkürler.
tüm otizmli çocuklarımız sizin gibi Sizin yetiştirdiğiniz bu kıymetli bilgileri, çünkü özel eğitim bir sistematik, yani bu sistematikle gidilmezse özellikle UDA, o zaman çok daha başarılı oluyor anladığım kadarıyla.
Tabii ki.
Evet, yani inşallah bu öğretmenlerle çocuklarımız buluşur. Aileler çocuklarını bu eğitimcilerin olduğu kurumlara götürsün bence. Çünkü bu da çok önemli. Benim gördüğüm ve gözlemlediğim, yayında bölmek istemediğim söylediğim bir şey. Hani dediniz ya, çok kurum gezmeyin diye. Bazen de aileler çocuklarını bir kuruma başlatıyorlar. Ömür boyu o kurumda gidiyor. Çocuğundaki ilerlemenin olmadığının farkında ama o kurumu değiştirmeyi göze alamıyor. Bu konuda da lütfen, yani çocuklarını gözlemlemek, izlemek, yani onları değerlendirmek çok kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah herkesin sizler gibi güzel eğitimcilerle yolu kesişir. Çok teşekkür ederim hocam. Varsa söylemek istediğiniz bir şey, buyurun.
Ben teşekkür ediyorum. Bu yayınların çok önemi var. Çünkü farkındalık önemli. Tabii otizmin farkındalığı önemli. Erken fark etmenin büyük bir önemi var. Ama iyi eğitimin de nitelikli, kaliteli eğitim konusunda da farkındalık oluşturmak önemli.
Evet.
Dolayısıyla ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere de konuşma fırsatı
Bugün bunu
verdiğiniz
çok iyi
için
yaptık
programınızda.
bence hocam.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
Bugün
Ben
bunu çok
tekrar
güzel başardığımızı düşünüyorum. Evet, çok
sağ olun,
teşekkürler.
sağ olun. İyi eğitim her çocuğun hakkı diyelim. Evet,
Evet,
teşekkürler.
kesinlikle. Tüm çocuklarımız iyi eğitimcilerle ve eğitimlerle buluşsunlar. Çok sağ olun hocam, var olun. İyi akşamlar diliyorum.
İyi
Tekrar görüşmek
akşamlar.
üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.